Ayrım 12, sayfa 99. Ama sevgilimin sıcak nefesini yüzümde hissedince gözlerim aralanmış suratına bakmıştım. O nefis gözlerindeki arzu dolu bakışlardan da sevişmek istediğini hemen anlamıştım. Bana hiç itirazım olmazdı. Ben de pek çok erkek gibi sevdiğim kadınla sabahları aşk yapmaya bayılırdım. İstediğini geri çevirmeden derhal karşılık verdim. Yatakta enfes dakikalar geçirdik. Sanırım o gece gördüğüm karabasanın etkisiyle Derya'ya hoyratça sahip oldum. Bendeki aşırı hırs ve azgınlığın sebebi sanırım arzuma atfetti. Oysa şuur altımda o suratsız iblisle sevişmesini her türlü kabul edemememin kızgınlığı ve hoyratlığı vardı. Derya ise mutadın dışındaki performansımdan fazlasıyla memnun olmuştu. Bitkin bir şekilde yatağa serildiğimizde ikimiz de iliklerimize kadar boşalmış ve rahata kavuşmuştuk. Derya yeniden uyumaya hazırlanırken son zamanlarda seni hiç bu kadar arzulu görmemiştim diye samimi bir itirafta bulunmuştu. Mutlu bir şekilde gülümseyerek ona gerçeği içimde yaşadığım kıskançlık krizini açıklayamamıştım tabii. Yorgunluktan ben de bitkin haldeydim. Yeniden uykuya dalmıştık. O gün ikimiz de işe asmıştık. Zaten uyandığımızda saat sabahın 10.30'unu geçiyordu. Kahvaltı ederken sevgilim babamla ne zaman tanışacağını bana bir daha sormuştu. Nedenini tam kestiremeden bu gece gidelim demiştim. Kelimeler ağzımdan dökülüvermişti bir kere. Artık geri dönemezdim. Çayımı yudumlarken hala düşünüyordum. O güne kadar Derya evlilik için biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini hep söyler dururken sevdiğim kadını gelin adayın bu baba sevdiğim kadını gelin adayın bu baba diye götürmek yakışık almazdı. Ama şimdi Derya da aynı arzuyu ishar ettiğine göre zamanı gelmiş sayılırdı. Bu yüzden emri vaki yapıp hadi bu gece gidelim demiş olabilirdim. Ama gerçek neden bu muydu? Yoksa yine babamla karşılaşmak mı istiyordum? Ona soracağım bazı sualler mi vardı? Gördüğüm kabusların boyutunu ve korkunçluğunu Derya'dan sakladığıma göre onun yanında meseleyi babama açamaz, hatta sevgilimin dikkatini çekecek sualler de soramazdım. Gerçi suallerimin rüyamda beni rahatsız eden görüntülerle ilişkisini Derya anlayamaz, hatta buna ihtimal bile veremezdi. Ama çok zeki bir kadın olduğunu da hesaba katmalıydım. Çok dikkatli olmam gerekirdi. O gün öğleyin babama telefon etmiş, akşam yemeğine Derya ile geleceğimi bildirmiştim. Babam çok sevinmişti bu habere. O günü sevgilimle dolaşarak geçirmiştim. İkimiz de işten kaytarınca Derya bunu fırsat bilip üstüne bazı giyecekler almak için Nişantaşı Maçka havalesinde mağazaları dolaşmış. Tabii beni de peşinden sürüklemişti. Giyim konusunda bu denli müşkül pesent olduğunu bilmiyordum. Bir sürü dükkana girip çıkmış, kılı kırk yararak seçimini yapmıştı. Sonunda bir çift ayakkabı, kot pantolon, bir iki kazak, kas tüyü anorak almıştı. Seçtiği her şeyde de fikrime müracaat etmişti. Neredeyse bir yıla yakın arkadaşlığımız sırasında ilk defa birlikte alışverişe çıkıyorduk. Genelde ben hiç de onun gibi zor seçici bir insan değildim. Bir şey hoşuma gitti mi, acaba daha iyisini bulabilir miyim diye vitrinlere bakmam, hemen girer beğendiğim şeyi alırdım. Ama onunla alışverişe çıkmak hoşuma gitmişti. Galiba en önemlisi son derece uyumlu ve dikkat çekici bir çift oluşumuzdu. Daha hangi mağazaya girersek girelim, hemen gözlerinin üzerimize çevrildiğini, tezgahtarın adeta bize hizmet etmek için koştuklarını fark etmiştim. Galiba ben biraz kasıntı bir tiptim. Ama Derya son derece uyumlu ve sıcakkanlıydı. Bize hizmet edenlerle hemen yakın ilişkiye giriyor ve fakat işi laubaliliğe dökmeden aradaki mesafeyi muhafaza ederek hem sevgi ve ilgi hem de yakın alaka görüyordu. Güzelliğiyle herkesi tesir etmesi de cabasıydı. Alışverişimiz bitince elimizdeki paketlerle karnımızı doyurmak için bir pizzacıya girdik. Her zaman hayret ettiğim konulardan biri de buydu. Derya hiç yediklerine dikkat etmez, aşırı kilo almaya yol açan karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durmazdı. O ince ve zarif bedeni nasıl muhafaza ettiğine şaşıyordum. Zerrece kilo almıyordu. Karnımızı doyurarak çıktığımızda hava kapalı ama yağışsızdı. Elimizdeki poşetleri onun hondasına yerleştirirken "Ne dersin?" dedi. "Boğaza bir uzanalım mı? Nasıl olsa bugün mektebi kırmış çocuklar gibi serazadız. Hiç itiraz etmedim. Benim de canıma minnetti. Etilerden Bebek'e indik. Rumeli Hisarı civarında Derya arabayı deniz kenarında bir yerde durdurdu. Arabadan inmeden önümüzdeki manzarayı seyre başladık. İkimiz de konuşmuyorduk. Sessizliği ilk defa o bozdu. "Heyecanlıyım," dedi. Sebebini tahmin ediyordum elbette ama bozuntuya vermeden sordum. "Neden?" Garipsemiş gibi yüzüme baktı. Önce sesini çıkarmadı. Sonra nazarlarını boğazın akıntılı sularına çevirerek mırıldandı. "Bana babandan hiç bahsetmezsin. Nasıl bir insandır? Merak ediyorum." Gülümsedim. "Yaşlı bir adam işte. Ne olacak? Ama dünya tatlısıdır. Onu herkes sever. Yaşamı boyunca kimseyi kırmamış, kimsenin ahını almamıştır. Dürüst, seveceğim ve son derece kibardır. Ondan hoşlanacağına eminim. Umarım öyle olur. Bundan hiç kuşkum yok. Babam ayrıca güzellik meftunu olan bir erkektir. Sana bayılacaktır. Senin gibi güzel bir kadını seçtiğim için de bana teşekkür edecektir." Derya da gülümseyerek fısıldadı. "Abartma Murat. Bana inanmıyor musun?" dedim. Yüzüme minnetle baktı. Bir kadının gönlünü alacak, onu yüceltecek laflar etmesine çok iyi becerirsin. "Ne yani?" diye mırıldandım. "Mübalağa ettiğimi mi sanıyorsun? Sen benim için dünyanın en güzel kadınısın." Uzanıp elimi tuttu. Sonra da gözleri ışıldayarak dudaklarına götürdü. Babam hayatından çok memnundu. Mutluluğu yüzünden akıyordu. Hastalığı nedeniyle doktorlar alkol almasını yasakladıkları halde o gece bütün yasakları delmiş, gelin adayının şerefine sofrada onunla kadeh tokuşturmuştu. Gözlerini Derya'dan ayıramıyordu. İşin hoş yanı, sevgilim de pederle çabuk kaynaşmış, derin sohbetlere dalmışlardı. Her ikisini de tabii iyi tanıyordum. Davranışlarında içten ve samimi idiler. Zorlama, nezaket kuralları uygulamıyorlar. Birbirlerinden hoşlandıklarını bütün açık yüreklilikleriyle ortaya koyuyorlardı. Babam her daim ölçülü ve etikete riayet eden bir adamdı. Aldığı köklü İstanbul terbiyesi nedeniyle asla ölçüsüz davranmaz, hele yeni tanıdığı insanlara karşı daima mesafeli durur, hatta bazı yabancılar onu bu yüzden kibirli ve biraz soğuk sanırlardı. Oysa bu gece bizim peder gelininden ne denli hoşlandığını, bütün alışkanlıklarını bir yana bırakarak her vesileyle ishar ediyor, daha ilk geceden son derece mültefit ve sevgiyle yaklaşıyordu. Derya'nın da babamdan çok hoşlandığını hissetmiştim. Çekingenliği çabuk kaybolmuş, babamın samimi davranış yakınlaşması karşısında o da aynı içtenlikle pedere saygı ve ilgi göstermeye başlamıştı. Asıl mutlu olan bendim. Sanki onların çabucak kaynaşmaları üzerine bir köşeye çekilmiş, sessiz ve sakin konuşmalarını dinliyordum. Ne de olsa aynı iş sahasına mensup olduklarından konuşacak konu bulmakta pek zorlanmamışlardı. Önce inşaat mevzularıyla açılan konuşmaları kısa bir süre sonra da özel alanlara kaymış, ikisi de birbirlerini daha iyi tanımak üzere derinleşmişti. Peder gelinin şerefine mükellef bir sofra kurdurmuştu. Ne de olsa zengin bir adamdı. Gelin adayının kalitesini önceden tahmin etmiş gibi eski Fransız porselen yemek takımlarını çıkartmış, Çek yapımı mavi kristal su ve şarap kadehlerini dizdirmiş, masanın üstünü gümüş şamdanlar ve çiçeklerle süsletmişti. Her şey dört dörtlüktü. Ben bile ortama öylesine dalmıştım ki bütün sıkıntılarımı ve beynimi kurcalayan sorunlarımı unutmuş gibiydim. Bir ara babam Derya'ya dönerek, "Keşke Neslihan Hanım Efendi de bu gece teşrif etselerdi. Böylece kendisiyle teşerrüf etmekten mübahi olurduk," dedi. Neslihan Derya'nın annesiydi. Sevgilim kıvanç içinde hafifçe yüzü kızararak fısıldadı. "İnşallah efendim, o da sizinle tanışmaktan gurur duyacaktır," dedi. Her şey yolunda gidiyordu. Hem umduğumdan da iyi, Hayatta sevdiğim bu iki insanın anlaşıp kaynaşması haliyle beni de memnun etmişti. Diğer zamanlarda babamda müşahede ettiğim ve yaşına verdiğim o durgunluk hali tamamen zail olmuş, çocuk gibi şenlenmişti. Hatta bir ara üçüncü kadeh şarabı içmeye kalkışınca müdahale etmek zorunda kaldım. "Baba," diye mırıldandım, "alkol yasağını biliyorsun. Bu biraz fazla olmayacak mı?" Alınmış gibi yüzüme baktı. "Yapma evladım, kaç zamandır ağzıma içki sürmüyorum. Bu mutlu gecemde de içmezsem ne zaman içeceğim?" Bu samimi karşı koyuşa sesimi çıkaramadım. Bizim Burhan Bey'in mutluluğu sanki sesinde gizliydi. Haklıydı da. Alt tarafı zehir değildi ya içtiği. Bu müstesna mutluluğuna itiraz ederek gölge düşürmek istemedim. Ama babamın alkol yasağı bir an beni yine içimi kemiren düşüncelere sevk etti. Acaba o da benim gibi zaman zaman hayaller mi görüyordu? Doktorları geçirdiği felcin beyin damarlarının büzülmesinden kaynaklandığını özetlemişlerdi kısaca. Şinasi meselesini hatırladım yine. En azından bu gece o konuyu düşünmek istemiyordum. Ama elimde değildi. Beynimdeki tereddütler kesinlikle yok oluncaya kadar da sanırım beynimden silinip atamayacaktım. Lakin asıl sorunun kimde olduğuna karar veremiyordum henüz. Bende bir anormallik olduğu kesindi. Ama ya pederde? Eski işçisinin seneler evvel öldüğü kesindi. Babamın hizmetkarı Celal Efendi de babamla görüşmeye kimsenin gelmediğini ifade etmişti. Adamcağızın yanılmasına imkan yoktu. Zira babamın her türlü işleriyle o uğraşıyordu. Eve gelen herhangi bir ziyaretçisini hatırlamaması mümkün değildi. Hal böyle olunca babamın beni o metruk eve yönlendirmesini nasıl açıklayacaktım? Bütün neşem kaçmak üzereydi. En iyisi en azından bu gece bu konuyu beynimden silip atmaktı. Ben de öyle yapmaya gayret ettim. Dönüş yolunda Derya sevinç ve mutluluktan uçuyordu. Söyle bakalım dedim. Babamı nasıl buldun? Dört dörtlük bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisi. Bayıldım babana. Çekinmeme hiç gerek yokmuş. İtiraf edeyim ki biraz ürküyordum. Neden? Bana felçli yaşlı bir adam demiştin. Doğru, yine de öyle. Ama o tür insanlar genellikle hayata küskün, aksi, ters mizaçlı olurlar. Fakat baban yaşama şevkiyle dolu. Hayatı dört elle sarılmış, canlı bir kişilik. Ağzından bal damlıyor. Konuşmasını dinleten, konudan konuya atlayan, hitabeti yerinde, müthiş zeki. Derya'nın babamla ilgili son vasıflandırması beni bir an huylandırmıştı. Zeki mi diye mırıldandım. Şaşırmış gibi bana baktı. Evet, kanımca çok zeki bir adam. Nereden hükmettin buna diye sordum. Biraz düşündü, omuzlarını silkti. Bilmem, bendeki intiba öyle oldu. Hani lep demeden leblebi anlayan cinsten. Emin misin? Bu kez daha da şaşırmış gibi beni süzdü. Ne demek istiyorsun sen? Babanın zeki olup olmadığı bana mı soruyorsun? Hı. Sence onda bunamış bir hal var mı? Bu kez kızmış gibi homurdandı. Dalga mı geçiyorsun Murat? Ne bunaması? Adamcağız yaşına göre bizlerden bile zeki vallahi. Bu saçma suali nereden çıkardın şimdi? Aklımdan geçenleri belli etmemeye çalıştım. Şu hastalığı diye fısıldadım. Felç nedeniyle beyin damarları devamlı daralıyormuş. Doktorların ifadesine göre bu da bunamaya yol açarmış. Ya diye hayıflandı sevgilim. Öyle mi diyorlar? Evet. Kaç senedir bu halde? 6-7 seneyi geçti. Vah vah, çok üzüldüm diye mırıldandı Derya. Kaç yaşında? 68. Beyin kanaması filan mı geçirdi? Evet, yüksek tansiyonda. Derya sustu bir süre. Konuyu kapatacağını sanmıştım ama birden yeniden aynı mevzuya döndü. Garip diye fısıldadı kendi kendine konuşur gibi. Garip olan nedir? Babanda bunama arazından şüphelenmen. Bende zihni tıkır tıkır işleyen bir imajı yarattı. Ortama uyumu da mükemmeldi. Mesela annemin adını sordu bana, sonra da hiç unutmadı. Kelimeleri seçip kullanmakta da kusursuzdu. Kendimi savunmak gereği duydum. Ama doktorlar bunama ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Halt etmişler diye homurdandı sevgilim. Doktorlara da her zaman güvenmek caiz değil. Bazen onlar da olası ihtimalleri biraz abartıyorlar. Mesela sen babanda hiç böyle bir arıza şahit oldun mu? Şinasi vakası beynime takıldı ama susmak zorunda kaldım. Hayır dedim. Yazık, çok tatlı bir adam. Kanım çok ısındı. Doğrusu bunarsa çok üzülürüm. Konuyu değiştirmek istedim. O da seni çok sevdi. Emin misin? Tabii sevgilim. Bunca yıllık babamı tanımaz mıyım? Sana nasıl muhabbetle baktığını, nasıl ilgilendiğini fark etmedin mi? Ayrım sonu, sayfa 107.